Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak, Kur'an'la bağlantımız konularında daha önce konuşmuştuk. Bugün de inşallah onun devamından bahsedeceğiz. Kur'an'la hemhal olmak ama onu anlayarak onunla meşgul olmak, Kur'an'ı anlama gayreti içerisinde olmak. Bu konulardan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner. Onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder. Kur'an-ı Kerim üzerine çalışan, Kur'an'ı okurken onu öğrenmek ve anlamak gayreti üzerinde çalışan insanların faziletine dair bu hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irat buyuruyorlar. Cenab-ı Hakk'ın bu yöndeki çalışma ve gayretlerden ne kadar hoşnut ve razı olduğunu anlıyoruz bu rivayetten. Çünkü Allah Teala bir araya gelerek yüce kitabını okuyup müzakere eden ve manasını anlamaya çalışan kullarının üzerine sekinet ve rahmet indiriyor. Cenab-ı Hak zaten kulların birlikte olmasını istiyor. Birlikte olup beraber ibadet etmelerini, beraber namaz kılmalarını, cemaatle namaz, cuma namazında, bayram namazlarında, hacda olduğu gibi müminlerin birlik, beraberlik içerisinde olmasını zaten istiyor. Bilhassa da Kur'an-ı Kerim anlamak üzere beraber olurlarsa onlar üzerine Cenab-ı Hak sekinetini indiriyor, rahmetini indiriyor. Meleklerini onlara muhafız yapıyor. O kullarını kendi katındaki varlıklara, ruhani varlıklara, meleklere, üstün ruhlara, peygamberlerin ruhları, salih kimselerin ruhları, bu yüce mecliste de onları methediyor Cenab-ı Hak. Kendi katındaki üstün varlıklar arasında da Kur'an'la meşgul olanları methediyor. Böylece Kur'an dersi yapan bu kullar Allah'ın katındaki seçkin meleklerin dua ve muhabbetlerine de mazhar olmuş oluyorlar. Cenab-ı Hakk'ın methettiği bir kulunu melekleri, Allah'ın melekleri sevmez mi? Allah'ı onlar çok sevdikleri için Allah'ın sevdiği şeyi de çok severler. Madem Cenab-ı Hak bu kulu seviyor, bu kulu bize methetti, o zaman biz de ona dua edelim, istiğfar edelim, onu koruyalım, muhafaza edelim şeklinde. Onlar da ellerinden gelen ne varsa onu o kuldan esirgemiyorlar. Böyle meclisler, Kur'an meclisleri Allah'ın rahmeti kaplayarak oradakilerin kul hakkı dışındaki günah ve kusurları affediliyor. Yani Kur'an meclisinde bulunan, zikir meclisinde bulunanları Allah'ın rahmeti kaplıyor. Bu rahmetin kaplaması ne demek? Oradakilerin günahları, kusurları affediliyor. Küçük günahları. Kul hakları haricindeki. Kul hakları ise bir helallaşmayı gerektiriyor. Helallaşmak gerekiyor onlardan. Onun dışındaki kul hakları, küçük günahlar, kul hakları dışındaki küçük günahlar affedilmiş oluyor. Rahmet melekleri etraflarını kuşatarak onları yerden göğe kadar bir halka içine alıp her türlü kötülük ve tehlikeden muhafaza ederler. Rahmet melekleri kuşatıyor. Yani bir rüzgar estiğinde bazen böyle hortum boru olur. Gökyüzüne kadar, yukarı kadar böyle yuvarlak bir hava akımı hareketi görülür. Ona benzer bir şey. Yani tabii ondan çok daha güzel, ondan çok daha faydalı bir şekilde meleklerin o meclisi kuşattığı, semaya kadar kuşattıkları buradan anlaşılıyor. Ve onları, oradakileri muhafaza ediyorlar. Mecliste bulunanların zihinlerine ve gönüllerine açıklık ve ferahlık veriyorlar. Yani bu sekinetin manaları arasında bu da var. Üzerlerine sekinet inince ne oluyor? Oradaki insanların kalbi inşirah buluyor, kalbi ferahlıyor, ruhu huzur buluyor, rahatlıyor, zihinlere açılıyor, fikirleri, tefekkürleri daha sağlam, daha güzel hale geliyor. Uzak, ileri görüşlülük kazanmış oluyorlar. Onları adeta ziyarette bulunuyor melekler. Yani meleklerin ziyaretine mazhar olmuş oluyor insanlar. Yani bir arkadaşı geldiğinde bile insan ne kadar seviniyor, ferahlıyor. Bir akrabası, bir yakını ziyaret ettiğinde, insanların birbirini ziyaret etmeleri bile insana çok ferahlık veriyor. Bir de meleklerin ziyaret ettiğini düşünürseniz, meleklerin gibi üstün, Allah'a yakın varlıkların, ruhani varlıkların bizi ziyaret ettiğini düşündüğümüzde bunun ne kadar güzel olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Melekler adeta ziyaret ediyorlar, kendisiyle musafaha ediyorlar. O da var, melekler açık, yani açıktan sizinle musafaha ederdi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim yanımdaki sohbetimdeki zikir esnasındaki o ruh halinizi devam ettirebilseydiniz dışarı çıkınca, sokakta da evinizde de, melekler açıkça size görülür, sizinle musafaha ederlerdi şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı var. Demek ki bütün bu Kur'an üzerine çalışan kullar üzerine böyle sekinet inmiş oluyor. Ashab-ı kiram bir araya gelerek Kur'an ve hadis müzakere ederlerdi. Ashab-ı kiramın bu işe çok ehemmiyet verdiğini biliyoruz. Çok hummalı bir çalışma vardı. Kur'an-ı Kerim'i bütün incelikleriyle öğrenmek ve aktarmak. Öğrendiklerini hemen gidip ailelerine öğretiyorlar, akrabalarına öğretiyorlar. Gelen misafirlerine, komşularına, diğer insanlara devamlı bir hatta böyle bir şey olmadığını kendileri çıkıp başka yerlere giderek Allah'ın kelamını Allah'ın kullarına ulaştırma vazifesini yerine getiriyorlar. Tabiinden Ebu Nadre rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimizin ashabı bir araya geldiklerinde, Peygamber Efendimizin ashabı Ebu Nadre'nin hocaları olmuşluğu, onlardan hadis almış, nakletmiş, ilim alıp bize nakletmiş, onların halini çok iyi bildiği için Peygamber Efendimizin ashabı bir araya geldiklerinde ilim müzakere ederler. İlimden kasıt ilk devirlerde, ilim denince hadis-i şerifler anlaşılıyor. Peygamber Efendimizin sözleri, fiilleri, halleri, ilim deyince o akla geliyor. Daha sonra ilim kelimesi daha geniş bir mana kazanmış. İslam'ın ilk devirlerinde ilim deyince hadis-i şerifler akla geliyor. Ashab-ı kiram bir araya geldiklerinde ilim müzakere ederler ve Kur'an'dan bir sure okurlardı. Hadis ve Kur'an müzakeresiyle meşgul olurlardı diyor Ebu Nadre. Aynı şekilde Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, sahabi bizzat, kendisi şöyle buyuruyor. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı bir araya gelip oturduklarında öncelikle Kur'an-ı Kerim ile meşgul olur, onu okur ve anlamaya çalışırlardı. Ya içlerinden biri bir sure okur veya birinden bir sure okumasını talep ederlerdi. Ya kendiliğinden okuyor veya diğer arkadaşların talebi üzerine okuyor. Daha sonra diğer ilmi ve fıkhi mevzulara geçerlerdi. Yani ashab-ı kiram bir araya geldiğinde meclislerinde yaptıkları iş, bir araya gelme sebepleri ilimlerini artırmak, sevaplarını artırmak, ilim, ibadet, tefekkür, zikir, bunun için bir araya geliyor ve bununla meşgul oluyorlar. Bugün bizim de dost meclislerimizi, akraba meclislerimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor hakikaten. Yani biz bir araya geldiğimizde ne konuşuyoruz, ne yapıyoruz? Belki çoğunlukla gıybet edip boş, lüzumsuz konuşmalar, lüzumsuz kahkahalar, ondan sonra ayrılıp günah yüklenmiş olarak, pek çok vebal yüklenmiş olarak belki ayrılıyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Zaten başka bir hadis-i şerifte de insanlar bir mecliste toplanır da Allah ve Resulü zikretmezlerse büyük bir kusur işlemiş olurlar. Büyük bir vebal yüklenmiş olurlar. Allah Teala dilerse onları affeder, dilerse cezalandırır. Cezayı hak etmiş olurlar buyuruyor. İşte nerede bulunurlarsa Allah'ı zikretmeleri gerektiğini ifade eden diğer rivayetler de var. Bir yola girer de Allah'ı zikretmezse, bir ayağa kalkar Allah'ı zikretmezse, bir yerde yatarken Allah'ı zikretmezse şeklinde her birisinin bir eksiklik olduğunu, yani insan demek ki her halinde, Hazreti Ayşe validemiz öyle buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken yedkurullaha fi kulli ahyanihi, her halinde, her vaktinde, her anında Allah'ı zikrederdi. İşte otururken bir dua ile zikirle oturuyor. Kalktığında bir dua ile zikirle kalkıyor. Besmele ile oturup besmele ile kalkıyor. İçerken dua ile besmele ile, yerken dua ile besmele ile, bitirdiğinde aynı şekilde, her hareketinde, her halinde, her ahvalinde, zikir halinde, bizlerin de bu şekilde olmasına gücümüz yettiğince bizim için de gösterilen hedef bu oluyor. Herkes bu hedefi ne kadar gerçekleştirebilirse o kadar kazançlı çıkıyor. Yine ashab-ı kiramdan Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte otururduk. Bazen 60 kişi olurduk. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'in etrafını kuşatır. Bazen 60 kişi bile olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı hususlar anlatırdı. Efendimiz devamlı ilim öğretiyor ashabına. Kur'an-ı Kerim'i izah ediyor, anlatıyor veya kendisine gelen diğer bilgileri, vahiyleri, hadis-i şerifler şeklinde anlatıyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bir ihtiyacı için evine girerdi. Efendimiz kalkıp gidiyor yanlarından, ayrılıyor ashab-ı kiramın. Bu esnada biz kendi aramızda Efendimizin anlattığı hususu müzakere ederdik. Ashab-ı kiram da hemen dinleyip kalkmıyor. Ona çok önem veriyor. Aman Efendimizin anlattığı şeyleri sakın unutmayalım, kaçırmayalım, zayi etmeyelim diye onları tekrar ediyor, müzakere ediyorlar. O meclisten kalktığımızda Allah Resulü'nün sözleri sanki yere sağlamca dikilen bir ağaç gibi. Bir ağaç nasıl yere kök salar, iyice yerleşir. Onu artık sökmek, oradan ayırmak çok zor olur. Öyle kök salan bir ağaç gibi kalpler bize iyice yerleşip kök salmış olurdu. Efendimizin anlattığı konu, bahsettiği mevzu, hadis-i şerifleri müzakere ederdik. O şekilde iyice yerleşir. Ondan sonra yerimizden kalkardık. Öbür türlü yerimizi terk etmezdik buyuruyor Enes radıyallahu anh. Sahabe-i kiramın halini anlatıyor. Yine bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yarın sabah namazından sonra mescide gelin, size bir şey anlatacağım buyurmuştu. Ashab-ı kiram hemen kendi aralarında bir iş taksimi yaptılar. Dediler aman Efendimizin sözlerini kaybetmeyelim. Hiçbirisini unutmayalım, eksik bırakmayalım. Sen birinci cümleyi ezberle, sen ikinci cümleyi, ondan sonraki cümleyi, sen ondan sonraki cümleyi, herkes bir cümleyi tam olarak ezberlesin. Daha sonra Efendimizin konuşmasından sonra bir araya gelip müzakere ederek o kelimeleri, o paragrafları bir araya getirir ve o konuyu güzelce hiçbir eksik bırakmadan anlamış, kavramış oluruz şeklinde bu şekilde bir görev taksimi, vazife taksimi yapıyor ashab-ı kiram. Demek ki ashab-ı kiramın vazifesi hakikaten işi olan, tabi bunlar hiç işi yok mu ashab-ı kiram? Var. Her birisinin bağı bahçesi var, hayvanlar var. Ama kimisi ikisine birden yetişmeye çalışıyor, kimisi nöbetleşe yapıyor. Hayvan gütme işini mesela, hayvanları otlatma vazifesini nöbetleşe yapıyorlar. Herkesin hayvanlarını toplayıp bir kişi bir gün, bir kişi öbür gün o şekilde nöbetleşe hayvanları otlatıyorlar. Bağ bahçe işlerini aynı şekilde Hazreti Ömer'le komşusunun yaptığı gibi bir gün birisi işe gidiyor, öbürkü Efendimizin yanında akşama kadar bulunuyor. Akşam gelince bütün öğrendiklerini komşusuna anlatıyor. Ertesi gün o kendi işine gidiyor. Bir gün önce çalışmış olan da Efendimizin yanına gidiyor. Yine öğrendiği ilimleri, Kur'an-ı Kerim ayetinde nazil olan ayet-i kerimeleri, yeni nazil olan ayetleri, Efendimiz'den duyduğu yeni hadis-i şerifleri akşam gelip komşusuna anlatıyor. Bu şekilde ilimden geri kalmamaya çalışıyorlar. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz bir müddet sonra bakıyor, bu usulün bile bazen eksik kaldığını, bazı hususları kaçırdığını, duymadığı bazı hadisler olduğuna rastlayınca artık onu da bırakıyor. Tamamen Efendimizin yanından hiç ayrılmamaya karar veriyor. Daha bir işi zorlaştırmış oluyor. Dünya işlerini daha belki zorlukla idare edip daha çok Efendimizin yanında kalmayı tercih ediyor. Çünkü hiçbir ilmi kaçırmak istemiyor. Ashab-ı Suffe var bir de ayrıca. Ashab-ı Suffe devamlı Mescid-i Nebevi'de bulunuyor. Bunlar ya Medine-i Münevvere'den olup orada kalmayı tercih eden ashab-ı kiram veya dışarıdan gelip Efendimizin yanında bir müddet bulunup eğitim alıp tekrar kabilesine dönmeyi düşünen ashab-ı kiram veyahut da tamamen gelmiş Efendimizden hiç ayrılmamaya karar vermiş Ebu Hureyre Hazretleri gibi ashab-ı kiram. Bunlar bir kısmı fakir oluyor, bir kısmı hakikaten oraya kapandığı için bir şey olmuyor, çalışamadığı için, dünya işlerine bakamadığı için. Onların vazifesi de artık burası bir medrese gibi, bir üniversite, bir yatılı eğitim kurumu diyebiliriz. Devamlı Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluyorlar. Kur'an okumak, Kur'an'ı anlamak, geceleri onu aralarında müzakere edip öğrenmek. Sonra Efendimiz bir ihtiyaç olduğunda onlardan seçip gönderiyor. Bir kabileye hoca gönderilmek gerekiyor. Bir yere bir öğretmen tayin etmek gerekiyor. Onların içerisinden Efendimiz seçip gönderiyor kabilelere veya gruplara veya gelen misafirlere Kur'an ve sünnetleri öğretmek gerekiyor. Efendimiz hemen onları Ashab-ı Suffe'deki Ashab-ı Kiram'a taksim ediyor. Onlar da bu vazifelerini yerine getirmiş oluyorlar. İlk başta okuduğumuz hadis-i şerifte Allah'ın evlerine bir evde toplanırlarsa Kur'an müzakere için buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın evi diye isimlendiriyor bu evleri. Allah'ın evlerinden kasıt nedir? Öncelikle camiler, mescitler olmakla birlikte Kur'an okunan her türlü nezih mekanlar. Kur'an nezih mekanlarda okunur, temiz yerlerde okunur. Kur'an'ın şanına layık olmayacak, yakışmayacak yerlerde okumak doğru değildir. Hatta evlerimiz, kendi evlerimizde de böyle ilim meclisleri, Kur'an meclisleri kurduğumuzda oralarda Kur'an'ın, Allah'ın evlerinden bir ev, Kur'an'ın müzakere edildiği bir Beytullah olmuş oluyor. Tedristen bahsediliyor. Kur'an'ın tedrisi, tedris etmek nedir? Ders yapmak, tedris etmek, aklı ve idraki onun üzerinde yoğunlaştırıp ayetlerini ve surelerini tek tek ele alarak derinlemesine incelemek. Bunların ihtiva ettiği inanç esaslarını, hükümleri, ahlaki prensipleri ve ilmi müzakere ederek yaşamaya gayret etmek. Demek ki tedris, aklı, idraki, şuuru, kalbi, her şeyi onun üzerine teksif etmek, yoğunlaştırmak, ayetli kerimeler üzerine, sureler üzerine onları anlayıp yaşamak için gayret etmek. Allah'ın kelamını tedris eden kulların üzerine inen sekinet nedir peki? Sekinetin ineceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Sekinet de kalbin arınmasına ve nurlanmasına, neticede huzur ve itminana ermesine vesile olan şeydir. Demek ki sekinet kalbin arınmasına ve nurlanmasına, neticede huzur ve itminana ermesine vesile olan şeydir. Böyle bir kalbin sahibi Allah'tan hakkıyla korkarak mümine yakışır bir vakarı elde eder. Sekinete ermiş bir kalp, üzerine sekinetin indiği bir kalp Allah'tan hakkıyla korkmaya başlıyor. Mümine yakışır bir vakar halini elde ediyor. Ayrıca sekinet meleklerin inmesi manasına da geliyor. Sekinet demek meleklerin inmesi manasına da geliyor. Ve bir de inen meleğin bir ismi olarak da rivayet ediliyor. Sekinet isminde bir meleğin indiği veya rahmet meleklerine verilen isim olduğu şeklinde farklı rivayetler de var. Ashab-ı kiram arasında bu sekinetin inmesine güzel bir örnek de var muhterem dinleyenler. O da Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh. Son derece güzel ve yanık sesiyle Kur'an-ı Kerim okurmuş Üseyd radıyallahu anh. Gece vakti hurmalarını toplamış, devşirmiş, bir yığın haline getirmiş ama onları hemen evine taşıyamadığı için gece onların başında nöbet tutması gerekiyor. Hırsızlığa karşı, herhangi bir ziyana karşı. Ama ashab-ı kiramın adeti bu. Herhangi bir iş yaparken imkan varsa hemen Kur'an okumaya veya namaz kılmaya başlıyorlar. Nöbet tutarken aynı şekilde hemen nasıl olsa burada bekliyoruz uyanık bir şekilde. Hem nöbet tutalım hem Kur'an-ı Kerim okuyalım diye böyle bir adetleri var. Yolculuk yaparken hayvanın üzerine gidiyor. Boş boş sağa sola bakınarak gitmiyor. Hem yolculuk yapıyor hem Kur'an-ı Kerim okuyor. Peygamber Efendimiz de o şekilde yapıyor. Mesela hicret yolculuğunda Efendimizin peşinden giden Süraka diyor ki o kadar yaklaştım ki okuduğu Kur'an'ı duymaya başladım diyor. Oradan anlaşıldığına göre Efendimiz yolda hem gidiyor hem de yolda boş geçirmiyor vakti. Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyor. Veya nafile namaz kılıyorlar. Nafile namaz için insan yolculuk esnasında bineğinin üzerinde İma ile nafile namaz kılabilir. kıbleye doğru yönü olmasa bile aracının gittiği tarafa doğru, kıbleye doğru olsa daha güzel olur ama o şekilde de kılabilir. Nafile namazlarda bu geçerli ama farz namazlar için inip güzelce rükûsuyla, secdesiyle ve kıbleye yönelerek bütün farzlarını yerine getirerek kılmak gerekiyor. Ashab-ı kiram hayvanların üzerinde bu şekilde nafile namaz da kılarlardı. Vakitlerini hiç boşa geçirdikleri olmazdı. İşte hem hurmaları bekliyor Hüseyin radıyallahu anh hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Yanında da iki uzun iple bağlanmış bir atı var. Atın da sağlam bir şekilde bağlanmış. Yanında duruyor. Yanında yine Yahya isminde bir küçük oğlu var. O da uyumuş gece olduğu için. O da yanında uyuyor. Derken at birden şahlanıyor. Hırçınlaşmaya başlıyor. Hüseyin okumaya kesince at da sakinleşiyor. Hüseyin radıyallahu anh okumaya devam ediyor. Tekrar okumaya başlıyor. At yine hırçınlaşıyor. Sağa sola gidiyor. Bağlı ama yani çocuğu ezer diye korkuyor. Bir zarar verir veya ipleri koparır diye korkuyor. Sesini kesiyor. Atın çocuğa zarar vermesinden korkuyor. Sonra onu bulunduğu yerden yanına çekiyor çocuğu. Attan uzaklaştırıyor. Bu esnada başına kaldırıp baktığında gökyüzünde gözü bir takılıyor şöyle. Buluta benzer bir şey var ama bulut değil. İçinde bulut gibi bir şeyin içinde kandillere benzer ışık veren şeyler var. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Gökyüzü dolmuş bunlarla. Adeta yerden gökyüzünün derinliklerine kadar, yukarı kadar bu şekilde kandillere benzer bir ışıkla dolmuş. Bunlar yavaş yavaş yükselerek gözden kayboluyorlar. Sabah olunca bu karşılaştığı garip hadiseyi hemen koşuyor Peygamber Efendimiz'e anlatıyor. Ya Resulallah böyle bir hadise başıma geldi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sekinedir. Kur'an okuduğun için inmiştir buyuruyor. Onların melekler olduğunu da ifade ediyor. Onlar seni dinlemeye gelen meleklerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinler, sabah olunca da herkes onları görürdü. İnsanlardan gizlenmezlerdi buyuruyor. Yani ashab-ı kiramın bu şekilde kerametleri zaman zaman hakikaten naklediliyor. Bu da Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh'ın kerametlerinden birisi. İhlasının, samimiyetinin, takvasının bir bereketi. İhlasla Kur'an-ı Kerim okurken bu şekilde Cenab-ı Hak ona bir lütuf ve ikramda, ihsanda bulunuyor. Bir keramet gösteriyor, bir ikram. Keramet zaten ikram manasına geliyor. İkramda bulunması, Allah'ın kuluna bir ikramda bulunması harikulade bir hadise gösteriyor ki onu doğru yolda olduğunu, bu şekilde sebat etmesi gerektiğini ifade ediyor ve böylece onun takva üzere hayatının devam etmesine bir yardımcı göndermiş oluyor Cenab-ı Hak. Ashab-ı kiram Kur'an'ı anlayıp hakkıyla yaşayabilmek için büyük fedakarlıklara katlanmışlar. Bilhassa Ashab-ı Suffa'daki pek çok sahabi bu maksatla aç susuz Kur'an talebeliği yapmış. Belki dünyevi bir menfaat elde edememişler. Dünyevi olarak belki sıkıntı çekmişler. Lakin isimleri kıyamete kadar baki kalacak çok güzel bir mevki elde etmişler. Bu sahabilerin her birisi şimdi hürmetle yad ediyoruz. Onlara bizim yaptığımız amellerden sevaplar gidiyor. Çünkü Kur'an'ı bize nakleden, hadis-i şerifleri bize nakleden, bizim Müslüman olmamıza vesile olan, bizim Müslümanca yaşamamıza vesile olan insanlar oldukları için bizim kazandığımız sevaplardan bir nüsha da onlara aynısı gidiyor. Bu sebeple büyük bir kazanç içerisindeler. Bu Ashab-ı Suffa talebelerinden birisi de Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. O şöyle buyuruyor. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir sure indirilmemiştir ki ben onun nerede nazil olduğunu bilmeyeyim. Mutlaka ta Mekke'de ilk Müslüman olanlardan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh o Mekke günlerinden Medine'nin sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'in hangi ayeti nerede inmiştir? Peygamberimiz neredeyken, ne iş yaparken bu ayet-i kerime nazil oldu? Hepsini bilirim. Yine Allah'ın kitabından hiçbir ayet inmemiştir ki ben onun kimin hakkında nazil olduğunu bilmeyeyim. Yani sebebi olan bazı ayet-i kerimeler var. Her ayet-i kerimenin de sebebi yok. Ama sebebi nüzulü belli olan bazı şahıslar hakkında, bazı şahısların bazı fiilleri, hareketleri sebebiyle inen ayetlerin hepsini kimin hakkında nazil oldu bilirim. Bir kimsenin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini duysam ve deveyle ona ulaşmak da mümkün olsa hiç durmaz, hemen yola düşerim. Yani bir iki husus var burada. Hem Kur'an'ı öğrenmek için son derece gayret gösteriyor, ömrünü adeta ona adıyor, bunu başarıyor, bununla da kalmıyor. Eğer eksik kalan bir ilmim varsa, bilmediğim bir şey olduğunu bilsem ve imkanım da olsa onu öğrenmek için hemen diyor, hiç durmam, hemen gider onu öğrenirdim. Nitekim bunu yapan sahabiler var. Bir hadis-i şerifi tereddüt ediyor, bu hadis-i şerifi biliyor ama bir tereddüt husule geliyor. Onu tahkik etmek için, sağlamca bilgisini öğrenmek için bir ay yol gidiyor deveyle. Diğer bir sahabe-i kiramı onu soruyor ve hemen geri dönüp geliyor. Bu şekilde pek çok örnekler de var zaten. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh Kur'an'ı anlamak için tefekküre yoğunlaşmış. Allah'ın ayetleri üzerinde derin derin düşünerek ve onları hayatına tatbik ederek okumuş bir sahabi Hazreti Ömer'de. Onun da Bakara suresini 12 senede tamamladım ve şükrane olarak bir deve kurban ettiğim sözü meşhur. Hakikaten yani Hazreti Ömer Efendimiz sabah namazında sadece Yusuf suresini okuduğu rivayetleri var. Nahl suresini okuduğu, yani bir iki rekatlık namazda, hatta ilk rekatında 11 sayfa 16 sayfa Kur'an okuyor. İkincisinde de 6-7 sayfa okursa bir sabah namazında bir cüz Kur'an okuyan bir insan. Gün boyunca daha fazla okuyor. Yani Hazreti Ömer Efendimiz belki 2 günde 3 günde bir haftada hatim eden bir insan ama tefekkürle üzerinde yoğunlaşarak devam ettiği bir hatimi daha var. Kur'an-ı Kerim'i anlama hatmi. Bunu da diyor Bakara suresini 50 sayfayı ancak 12 senede tamamladım. Ve diyor bir şükür olarak da kurban kestim. Allah'ım çok şükür böyle bir lütfa nail oldum diye. İmam Malik radıyallahu rahmetullahi aleyhim bildirdiğine göre Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma da Bakara suresini öğrenmek için ayetleri üzerinde tam 8 sene çalışmış. 8 sene uğraşmış üzerinde, iyice bütün ahkamını, bütün hikmetlerini anlayabilmek, öğrenebilmek için. Hadis şarihleri şerh edenler diyorlar ki bu onun akıl ve hafızasının zayıflığı sebebiyle değildir. Yani 8 sene uğraştı 50 sayfa için, bu az çalışıyor veya hafızası zayıf manasını değil. O manada anlaşılmasın diyor. Maazallah, böyle düşünmekten Allah'a sınırız. Bilakis o Kur'an'ın feraizini, farzlarını, emirlerini, ahkamını ve bunlara taalluk eden şeyleri öğreniyordu. Yani Kur'an'ın her şeyiyle Kur'an'ı öğreniyordu diye. Bir zat Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın yanına gelip Kur'an-ı Kerim'i bir haftada hatmetmek hususunda ne düşündüğünü sordu. Zeyd bin Sabit Efendimiz zamanında genç sahabilerden, vahiy katiplerinden, Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesinde vazife alan sahabi, o komisyonun başkanı, Kur'an-ı Kerim'le çok sıkı alakası olan bir sahabi. O sahabiye gelip Kur'an-ı Kerim bir haftada hatmetmek nasıldır, bu konuda görüşün nedir diye soruyor. O da Zeyd bin Sabit radıyallahu anh iyi olur dedikten sonra şöyle diyor: fakat ben 15 veya 20 günde bir hatim yapmaktan daha çok hoşlanırım. Neden diye sorarsan, bu takdirde Kur'an üzerinde iyice düşünüp manalarını daha iyi anlayabilirim. Yani Kur'an-ı Kerim üzerinde bir tefekkür olması gerektiğini, Kur'an-ı Kerim sadece lafızlarıyla okuyup geçmek, o da sevaptır, o da güzeldir. Ama bundan daha güzeli var, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak, üzerinde de tefekkür ederek, Cenab-ı Hakk'ın bize olan emirlerini hemen alıp, üzerimize alınıp onu tatbik etmeye azmederek, Cenab-ı Hakk'a şükrederek, tesbih ederek, hamd ederek o şekilde bir Kur'an'ı okumanın daha lüzumlu, daha güzel olduğunu, daha faydalı olduğunu ifade etmiş oluyor Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Yani dünyada kime gıpta etmek gerekir? Çok malı olan, çok mevkii olan, yüksek mevkisi olanlara mı? Değil. Sadece şu iki kişiye. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kişi, Kur'an ilmini, hadis ilmini vermiş bir Cenab-ı Hak bir kişiye. O kişi, çünkü bir rivayette de ilim geliyor, Kur'an yerine ilim geliyor. Bu ifade ediyor ki Kur'an, sünnet, İslami ilimler. İslami ilimleri Allah'ın lütfettiği bir kimse. O kişi Kur'an ile gece gündüz meşgul olup onunla amel eder. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak ve onunla amel etmek. Efendimiz bunu bizzat ifade ediyor. Bu kimseye gıpta et diyor. Yani bu adam işte ya benim ulaşmak istediğim, kendisi gibi olmak istediğim bir zat bu. Benim hedefimde bu zat var. Benim örnek aldığım kimse bu. Bugün gençlerimiz kimle meşgul oluyor? İşte futbolcularla, sinema yıldızlarıyla, film artistleriyle, onları özenip, onların resimleriyle, onların hayatlarıyla, onların gidip geldiği yerlerle meşgul oluyorlar. Bütün zihinlerinde o var. Ama hakikatte diyor, kimi özenmek lazım? Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın Kur'an ilmini verdiği insan, gece gündüz onunla meşgul olup, onunla amel eden insan. Buna diyor gıpta et. Bunun gibi olmaya çalış. Gıpta, ne güzel Allah ona lütuf etmiş, nimet vermiş, daha da fazlasını versin ama onun gibi bana da versin demek. Yoksa haset gibi, ondakiler gitsin, yok olsun da ondan bana geçsin. Bende olsun, başkası kimse de olmasın. Bu haset oluyor. Bu son derece kötü olan bir vasıf, duygu oluyor. Bu değil de gıpta. Onda da olsun, bende de, Allah bana da lütfetsin manasında. Bir, buna gıpta edilir. Diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği kimsedir ki o da gece gündüz bu malı infak eder. Malı da kullanmasını bilmek. En güzel husus malı kullanabilmeyi bilmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizin için fakirlikten korkmuyorum buyuruyor. Korkmayın, fakir olmazsınız. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşâ. Fakirlikten korkutur. Şeytan fakirlikle korkutur insanları ve kötülükleri emreder. Ama fakir düşersin, daha çok kazanmak için işte şöyle yanlış yollara girmeye teşvik eder, işte harama teşvik eder. Bir şekilde insanı dünyaya sarılmaya teşvik eder. Dünyaya sarılarak ahireti unutturur. Dünyadaki dini vazifelerini unutturur. Bu şekilde şeytanın hileleri var. Fakirlik korkusuyla insanları yoldan çıkarmak. Ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Ancak dünyanın bereketlerinin, nimetlerinin, çiçeklerinin, güzelliklerinin size açılmasından korkuyorum. Yani dünya size açılır. Açılacak da diyor zaten, onu da bildiriyor Efendimiz. Dünya size açılacak. Dünyanın nimetleri bollaşacak. Her türlü nimet bol bol bulunacak. İnsanlar bol bol istifade edecekler ama ben bundan korkuyorum. Ve bu dünya güzellikleri, dünyanın insanı cezbeden cazibeleri, süsleri insanların aklını alır da insanlar birbirleriyle mücadeleye, yarışa kalkarlar. Birbirlerinin ayağına çelme takmaya kalkarlar. Beni endişelendiren budur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulullah, hayır diyor hiç şer getirir mi? Yani dünya malı insan helalinden kazandıysa, dünyanın bereketi ise, güzellikse, madem hayır olan bir şey nasıl şer getirir? Şer getirebilir mi? Yani belki sahabi hakikaten çok dünyaya dalan, mala dalan insanın nasıl bozulduğunu daha o zamana kadar görmemiş, tecrübe etmediği için kafasına takılıyor. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Yani güzelce insan elinde bir mal olsa, onu da Allah'ın istediği şekilde harcasa bu nasıl şer olabilir diye soruyor. Efendimiz diyor, sükut etti bir müddet. Anladık ki vahiy geliyor Efendimiz'e. Hepimiz sustuk diyor. Ashab-ı kiram susuyor. Sanki başlarının üzerinde kuş varmış gibi. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'in meclisinde huzurundaki halini tasvir eden cümle bu. Sanki başlarının üzerinde kuş varmış gibi. Başının üzerinde kuş var. Onun da kaçmasını istemiyorsa bir insan ne yapar? Yani hiç sesini de keser, bütün hareketlerini de durdurur. Sakince durur, aman kaçmasın diye. Ashab-ı kiram da Efendimiz'in huzurunda böyle duruyor. Başlarının üzerinde kuş varmış gibi. Sonra diyor Efendimiz kendisine geldi. Alnındaki terleri, çok miktarda biriken terleri sildi. Az bir ter değil yani. Vahiy gelirken hakikaten sanki böyle hummalı, ateşli bir hastalığa yakalanan insan nasıl çokça terler, her tarafı, bütün elbiseleri sırılsıklam olur terden. Bu şekilde böyle bol bir ter. Çünkü vahiy ağır bir. İnne senülgü aleyke kavlen sakıyla buyuruyor Cenab-ı Hak. Senin üzerine ağır bir söz indireceğiz, atacağız diye. Bu ağır söz hakikaten terletiyordu Efendimiz'i. Hatta sahabi Zeyd bin Sabit radıyallahu anh galiba. Efendimiz diyor vahiy geldi. Mücahitler, cihad edenlerle ilgili, Allah yolunda cihad edenlerle geride kalıp oturanlar bir değildir diye. Bunun üzerine diyor Ümmü Mektum ama sahabi geldi, ya Resulullah üzgün bir şekilde ben amayım, ben cihad edemiyorum. Ben bu ayet-i kerimenin hükmünde mi giriyorum, acaba geri mi kaldım, faziletten mahrum mu olacağım cihadın sevabından şeklinde. Bunun üzerine diyor Efendimiz'e bir vahiy hali geldi. Ve diyor benim dizim de Efendimiz'in dizinin altındaydı. Böyle kalabalıktan oturduğumuz için bağdaş kurduğunu düşündüğümüzde Efendimiz'in dizinin altında yanındaki sahabinin dizi var. Dizime diyor öyle bir ağırlık çöktü ki sanki dizim koptu zannettim, ezildi zannettim diyor. Sonra vahiy hali geçince diyor hemen diyor dizimi çektim. Gayra ürit darar kısmı geldi diyor. Ayet-i kerimeden 3 kelime yani herhangi bir mazereti olmadan cihattan geri kalanlar, o mazereti olanların, ama olanların, mesela ama olduğu için İbni Ümmü Mektum'un, bunları istisna eden kısım 3 kelime, yani vahiden giren bu 3 kelime bile o ağırlık sahabinin dizinin koparacak gibi olduğunu ifade ediyor. Diğer bütün bir ayeti düşündüğünüzde, bir sureyi düşündüğünüzde belki onun ağırlığı daha fazla oluyor. Çünkü vahyin muhtevasına göre de ağırlığı değişebiliyordu. Sahabiler öyle ifade ediyorlar. Yani gelen mevzuya göre de vahyin ağırlığı değişebiliyordu. İşte bu şekilde Efendimiz terlemişti, terini sildi. Soru soran nerede diye sordu. Yani hiç hayır şer getirir mi? Hayır olan mal, dünya malı, dünyanın bereketleri insana şer getirir mi? Efendimiz o hayır mıdır? Yani böyle insanı yoldan çıkaran, bozan mal hepsi değil. O hayır mıdır? Hayır olsa hakikaten hayır şer getirmez. Doğru, hayır, hayır getirir. Ama insanı yoldan çıkaran mal, mülk, dünyaya dalmak hayır değildir. Dünyaya dalmak ve dünya hırsına kapılmak. Dünya hırsına kalmak. Bunu güzel, çok güzel bir örnekle de Efendimiz izah ediyor. Diyor ki, bahar diyor, bahar geldiğinde, bahar çok faydalı, güzel, yeşillikler, rengarenk çiçekler çok güzel, insanların çok hoşuna gider ama bununla birlikte bazı diyor zararlı otlar da olur onlar içerisinde. Hatta bazı kimselere, bazı varlıklara da zararı olur bu güzelliklerin. Mesela nasıl olur diyor. Bahar geldiğinde hayvan çıktığında büyük bir hırsla çokça yer, haddinden fazla yer, karnı şişer, iyice şiştiği içinde veya zehirli otlar da yer, zehirli, zehirsiz ayırmadan her türlü, her bulduğunu yer, yani haram helal demeden her türlü malı toplamaya çalışan insan gibi. Ve diyor o zehirli ottan ölür veya çok yemekten dolayı ölür veya neredeyse ölmeye yaklaşır, hastalanır, rahatsız olur. Niçin? Aşırı hırstan dolayı, aşırı haddini aşmaktan dolayı olan bir şey. Ama bunun aksine diyor hayvan, bazı hayvanlar vardır ki gelir otlardan yer biraz, o yeşilliklerden, güzel otlardan yer. Sonra diyor karnını doyurduğunda normal bir şekilde çekilir diyor, güneşin karşısına geçer, yatar, geviş getirmeye başlar, istirahat eder, güzelce rahatlar. İşte tuvaletini yapar, bevlini yapar, bir kısmını, fazlalıklarını çıkarır, atar. Ondan sonra tekrar döner, tekrar yer otlardan, bu şekilde dengeli bir şekilde bir taraftan alır, bir taraftan verir o manada. Bu şekilde olursa diyor buna da çok faydalı olur. Bu da diyor o bahardan zarar görmez. Aynı tıpkı diyor Allah yolunda mal kazanan, zengin olan ama ve bunları da devamlı yetimler için, yoksullar için, fakirler için infak eden, Allah yolunda fi sebilillah, Allah yolunda cihad için harcayan, cihad için mal ayıran insan gibi. Bu diyor bir taraftan da Allah'ın gösterdiği yerlere, vermesi gereken yerlere, lüzumlu yerlere harcar ki bu şekilde bir zehirlenme yaşamaz. Aşırı bir mal zehirlenmesi, güç zehirlenmesine uğramaz, yaşamaz. Yani kim diyor hakkı olduğu halde, hakkı olarak, haklı bir şekilde, helal yoldan ve kifayet miktarı yetecek kadar sınırları aşmadan alırsa diyor bu onun için mübarek olur. Hayırlı olur, bereketli olur. Kim de haddini aşarak, helal haram demeden, hakkı olmayan şeylerde ne bulduysa hepsini toplamaya kalkarsa diyor ve cimrilik ederse ve elindeki biriktirdiği malı da harcamazsa, Allah yolunda infak etmezse, bu da diyor onun için aleyhinde olur ve diyor kıyamet gününde bu mal onun aleyhine şahitlik eder. Yani o kazandığı malı bile aleyhine şahitlik ediyor ki başka haksızlık ettiği, zulmettiği insanların şahitlikleri, aleyhine şahitlikleri ayrı. Bu şekilde demek ki malı kullanabilmek çok önemli. Yani kendisine gıpta edilecek insanlardan birisi Kur'an ilmini, İslami ilimleri öğrenip onunla amel eden, diğer de mal kazanımı ama malı kullanmasını bilen, o malla zehirlenmeyen, o malı çok yiyerek çatlayıp patlamayan, gereği kadar alıp ve gerektiği yere harcayarak dengeli bir hayat yaşayan, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilerek huzurlu bir hayatı tesis edebilen insanlar, işte bunlara gıpta edilir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyenler, inşallah Kur'an'la yaşamak bölümüne biraz daha inşallah devam ederiz. Bugünkü programımızı da burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.